Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 4 Aban 1401, Hicri Kameri 29 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 26 Ekim 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Ukrayna krizi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran masalları ve efsaneleri ve Nehcü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine'yi.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Şahıçarak Türbesi'nde terör saldırısında en az 13 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı bazı Avrupalı kurum ve şahısları yaptırım listesine aldı. Cumhurbaşkanı ise düşmanların engelleme çabalarının İran'ın bölgesel işbirliğini geliştirme iradesini kıramayacağını söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın Ukrayna'da savaşa karşı olduğunu belirtti. İşgal rejimi savaş bakanı yarın Türkiye'ye gidiyor. Ve Gazze'de Nablus'a destek için yürüyüşler düzenlendi. Şimdi haberler.
İran'ın Şiraz kentinde yer alan Hazreti Şahçıra türbesinde düzenlenen terör saldırısı sonucu en az 13 vatandaş şehit olurken 40 vatandaş da yaralandı. Fars Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur bu bağlamda yaptığı açıklamada Şahçıra türbesinde silahlı kişilerin ziyaretçilere ateş ettiğini, saldırı sonucu 13 vatandaş şehit ve 40 vatandaşın da yaralı olduğu kaydedildi. Haberde 3 silahlı bir kişinin de dışarıdan türbeye ateş ettiği ifade ediliyor. Teoristlerin ikisinin yakalandı, 3. teorist yakalanmak için operasyon devam ettiği bildiriliyor.
İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne misilleme olarak bazı kurumlar ve kişileri yaptırım listesine aldı. İran Dışişleri Bakanlığı terör örgütlerine destek sağlayan Avrupa Birliği'nden bazı kurumlar ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kapsamına alınan Avrupa Birliği kurumları şöyle: Sözde Özgür İran Dostları Grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri, Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi ve üyeleri, Stop the Bomb Kurumu, Almanya'nın Deutsche Welle Farsça Servisi, Fransa'nın RFI Farsça Servisi, Fransa'nın Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Kuruluşu, İran-Irak Savaşı'nda Saddam rejimini kimyasal silah sallayan Alman şirketi Karl Kolb, İran-Irak Savaşı'nda Saddam rejimine kimyasal gaz sağlayan Alman şirketi Rhein-Bayern-Verkehrsgebau, yaptırım listesinde 12 kişi de bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu yaptırımların, ismi geçen şahısların İran İslam Cumhuriyeti'ne girişinin yasaklanması, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırları dahilindeki mal varlığına el konulmasını içeriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul ettiği görüşmede bölgesel işbirliği geliştirme ve kardeşlik yolunun İran İslam Cumhuriyeti dış politikasının bölgeye yönelik esas gündemine teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt ile ilişkilerini derin ve iki ülkenin kültür ve inançlarına dayalı olarak nitelerken iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerin kat kat artması için İran ve Kuveyt'in potansiyel ve imkanlara sahip olduğunu belirtti. Reis'i İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim zor günlerde kendi komşularının yanında olduğuna işaretti. Komşular arasında diyalog bölge ülkelerinin işbirliğinin geliştirmesinin sorunların etkin çözüm yollarından olduğunu ifade ederek, yabancıların bölge işlerine müdahalesinin her daim soruna sebebiyet verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı düşmanların bölge ülkeleri arasında etkin işbirliği için oluşan iradeyi engelleme çabalarında başarılı olmadıktan sonra aldatıcı yöntemleriyle bölgesel işbirliğinin pekişmesine gayret gösterdiklerini ancak başarılı olamayacaklarını ifade etti. Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedir Abdullah El-Munih de Kuveyt Emiri ve Veliahtı'nın sıcak selamlarını İran Cumhurbaşkanı'na iletirken İran ve Kuveyt ilişkilerini daha fazla güçlendirme göreviyle Tahran'a geldiğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Belarus Dışişleri Bakanı'nı kabul ettiği görüşmede Tahran ile Minsk arasında yapılan anlaşmaların uygulanış sürecinin hızlandırılmasına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reis'i Tahran'da Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Maki'yi kabul ettiği görüşmede Semerkand'da Şanghay Zirvesi'nin kulesinde bu ülkenin devlet başkanı ile gerçekleştirdiği ziyarete ve yapılan anlaşmalara işaretle bu anlaşmaların uygulanış sürecinin hızlandırılması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı İran'ın Belarus ile enerji, ağır araçlar ve teçhizat alanları gibi konularda işbirliği potansiyelini işaretle ortak ekonomik toplantılarının düzenlenmesinin iki ülkenin ilişkilerin gelişmesine dair iradesini ortaya koyacağını vurguladı. Reisi yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarından birinin ülkelerin ikili ilişkileri geliştirmekten ibaret olduğunu, yaptırımların asla İran'ı durdurmadığını ve durduramayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı bugün İran'ın her zamankinden ziyade daha güçlü olduğunu ve Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanlığının İran'ın gücünün artmasından kaynaklandığını söyledi. Belarus Dışişleri Bakanı da görüşmede Belarus yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmaları hayata geçirmeye kararlı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da Belarus Dışişleri Bakanı'nı törenle karşıladıktan sonra ikili görüşmelerde bulundu. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Emir Abdullahyan İran'ın Ukrayna'da savaşa karşı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran İHA'larını kullandığı iddiasını reddederek Ukrayna yetkililerinden ellerindeki herhangi bir kanıtı göstermelerini istedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belarus Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde İran'ın yaptırım uygulayacağı şahıslardan yeni bir listenin yayınlandığına değinirken Avrupa'nın yapıcı olmayan eylemlerine karşı yanıt olarak bugün Avrupa Birliği'nden 8 kurum ve 12 kişinin yer aldığı yeni yaptırım listesi yayınladık. Bu şahıslar yaşanan olaylarda terör ve şiddete destek ve teşvik gerçekleştirerek terörist olarak nitelendiriliyor dedi. Abdullayan açıklamasının devamında Avrupa'ya yapıcı olmayan ve geçtiğimiz yıllarda yenilgiye uğrayan yolu tekrarlamamaları yönünde tavsiyede bulunarak bizim için birkaç Avrupalı liderin olaylara dair yaklaşımının yenilgiye uğradığı açıktır ve ben bazı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sihalarına dair temelsiz ithamlarını reddettiğimizi vurgulayarak Ukraynalı yetkililerden sahip oldukları her türlü belgeyi bildirmelerine talep ediyorum ifadelerini kullandı. Bakan Abdullayan ayrıca Belarus Devlet Başkanı'nın yakında Tahran'a gireceğini bu ziyaret kapsamında Tahran-Minsk arasında uzun vadeli kapsamlı işbirliği belgesinin diğer belgelerle birlikte imzalanacağını belirtti. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makide basın toplantısında ticaret ve ekonomi alanlarda işbirliğinin iki ülkenin görüşmesinin gündemlerinden olduğunu işaretti. Belarus'un tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu çünkü ülkelere karşı ekonomik terörizm vuku bulmakta olduğunu belirtti.
İran ordusu yarın İsfahan eyaletinde velayet sahası kalkanı 1401 adlı elektronik harp tatbikatı başlatacak. Elektronik harpla ilgili faaliyetlerin yürütüleceği tatbikatta yeni sistemler ve teknikler test edilecek. Geçen Eylül'de İsfahan eyaletinde İktidar 1401 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlenmişti. İktidar 1401 tatbikatı sözcüsü Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, iki gün süren tatbikatın piyade, zırhlı ve topçu birlikleri, hava kuvvetleri, insansız hava araçları ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınından ülkede son 24 saatte 4 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat saatine ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 170 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.559'a, vaka sayısı 7.557.024'e çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.331.024 kişiye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. İşgal rejimi Savaş Bakanı yarın Türkiye'ye gidiyor. İşgal rejimi İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Perşembe günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yapan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikalarımız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor. Bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz dedi. Türkiye'nin küresel gıda krizinin çözümüne yönelik devreye girerek oluşumunda büyük rol oynadığı tahıl koridorunda ilişkin anlaşmanın geçerliliğinin 19 Kasım'da dolacağını hatırlatılması üzerine Akar, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde arkadaşlarımız, taraflar yoğun şekilde çalışıyor. Bizim başından beri amacımız belli, gıda krizinin önüne geçilsin, aç insan kalmasın, siyasi istikrar bozulmasın, bunun için çalışıyoruz açıklamasında bulundu.
Türk güçlerinin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığını söyleyen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı'nın sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. Türk medyasına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanlığı görevine son verilmesini talep etti. Başsavcılığın yeni başkan seçilmesi yönündeki talebini nöbetçi Asli Hukuk Mahkemesi karara bağlayacak. Öte yandan Anadolu Ajansı, Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu. Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta Şubat 2021'de Gare'den başlayarak Zab, Abaşin ve Metina bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda uluslararası düzeyde yasaklanmış bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar kullandığını söylemişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe tarafından imzalanan anlaşma kapsamında Libyalı askeri pilotların eğitimine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde katkı sağlanması planlanıyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Bakan Akar ile Dibeybe tarafından imza altına alınan anlaşmalardan biri Libya Hava Kuvvetleri'nin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında uçuş eğitimi protokolü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor. İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gong Shewang, Türkiye'den Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesini istedi. Çin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı, dış müdahalelerin Suriye'de krizin sürmesine esas neden olduğuna işareti, tek taraflı yaptırımların durdurulmasını talep ederek bu yaptırımların Suriye'de insani durumun kötüleşmesine yol açtığını kaydetti. Çinli yetkili, Türkiye'den Suriye ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için Suriye ile diyaloğa girmesini istedi.
Afganistan'daki Taliban yönetiminin sözcüsü Zebihullah Mücahit, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, ümmetin davası olduğu vurgulandı. İlkan'ın haberine göre Mücahit, Siyonist işgal rejimine karşı Filistin halkı ve direniş gruplarını desteklediklerini söyledi ve sabrınız, cihadınız ve direnişinizle gurur duyuyorum dedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise Afganistan yönetiminin Filistin meselesindeki tutumu için takdirlerini dile getirdi. Haniye, Afganistan'ın emperyalist işgalinden kurtuluşunun Filistin halkına daha fazla umut verdiğini belirtti.
Gazze'de Nablus'a destek için yürüyüşler düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin'in Gazze şeridinde muhtelif yerlerde işgal rejiminin evvelki gece Nablus'ta gerçekleştirdiği katliamı protesto ve Nablus halkına destek amacıyla binlerce kişinin katıldığı gösteri yürüyüşleri düzenlendi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Gazze şehrinde düzenlenen yürüyüşte şehrin caddelerinin dolduğu ve katılanların Batı Şeria halkına ve Mescid-i Aksa'ya desteklerini ifade eden işgal rejiminin tüm saldırılarını, özellikle de Nablus'a yönelik düşmanlığını protesto eden sloganlar attılar. İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan tüm direniş hareketleri adına yaptığı konuşmada işgal rejiminin Nablus'ta işlediği suçun karşılıksız kalmayacağını, direnişin ona vereceği cevabın da aynı boyutta olacağını dile getirdi. Rıdvan konuşmasında işgal rejiminin iki haftadan beri Nablus'u kuşatma altında tuttuğunu, ancak direnişin azmini kıramadığını ve bölge ahalisinin de aslanlar yuvası mücahitlerini sahiplenmeye, kucaklamaya devam ettiğini vurguladı. Rıdvan, işgal güçlerinin Nablus baskınlarını açığa çıkaran güvenlik görevlilerinin bu hareketlerini kutlarken Arap ülkelerini de işgal rejimiyle ilişkilerini gözden geçirmeye, Filistin halkına destek vermeyi davet etti. İslami Cihad Hareketi liderlerinden ve Batı Şeria adına konuşma yapan Hıdır Habib de işgal rejiminin Filistin halkına yönelik her gün yeni bir katliam gerçekleştirdiğini, kendisini hukukun üstünde bir güç gibi gördüğünü, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları dahil hiç kimsenin onu sorguya çekmediğini dile getirdi. İşgal güçlerinin evvelki gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 33 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vediel Huh olduğu belirtildi. Ayrıca dün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çatışmalarda da Kusay Muhammed Ettemimi isimli bir Filistinli şehit edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İsrail işgal güçlerinden dün 5'i Nablus'ta, 1'i Ramallah'ta olmak üzere Batı Şeria bölgesinde 6 Filistinli mücahidi şehit etmesine karşılık direniş güçlerinin son 24 saat içinde işgal güçlerine karşı 61 direniş eylemi gerçekleştirdiği haber verildi. Filistin Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan raporda bunlardan 7'sinin silahlı saldırı, 1'inin bıçaklama, 2'sinin işgalcilerin üzerine patlayıcı atma, 8'inin yerleşimci çetelerin baskınlarına karşı durma eylemi olduğu ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda Filistinli gençlerin Siyonist yerleşimcilerine ait 7 aracı taşladıkları, ayrıca işgalcilerin araçlarının üzerine 9 adet Molotov kokteyli veya el yapımı patlayıcı attıkları, işgalcilerin bir askeri kamerayı tahrip ettikleri ve görüntü alan bir insansız hava aracını düşürdükleri bilgisi verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi. Bağımsız Devletler Topluluğu Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticileri Konseyi 51. toplantısında konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucudur," dedi.
Ve Fransa'da dün 500 fırıncı yüksek enerji fiyatlarına tepki göstermek amaçlı bir günlüğüne kepenklerini kapattı. Yerel basındaki habere göre ülkede başta elektrik olmak üzere enerji fiyatlarının yükselişine tepki göstermek amaçlı 500 fırıncı dün bir günlüğüne kepenk kapattı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Karabağ Barış Anlaşması için çabaların sürmesiyle ilgili. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, pazartesi günü Gürcistan'a giderek bu ülke Dışişleri Bakanı Irakli Garibashvili ile görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Gürcistan ziyaretinin ardından Tiflis'e ziyaret gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Ermenistan Başbakanı'nın Gürcistan ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ortak köprünün açılışı gerçekleşti. Bu köprü İran'dan Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Avrupa'ya ve tersine nakli araçlarının geçişi için bölge ve dünya ülkelerinin kullanacağı esas caddelerden biri sayılıyor. Bakü ile Tiflis ilişkilerinde potansiyel tehditlere rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan ilişkileri gelişmekte ve her sene NATO'nun aktif üyelerinden biri olarak Türkiye'nin askeri yardımlarıyla Gürcistan topraklarında ortak tatbikatlar düzenleniyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan Dışişleri Bakanı ile ziyareti sırasında Aliyev bir kez daha Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Aliyev açıklamasında Karabağ münakaşasının ardından artık barış anlaşması imzalama vakti geldiğini ifade etti. Aliyev sözlerinin devamında Bakü'nün Ermeni tarafa 5 ilkeden oluşan önerilerini sunduğunu, önerilerin kabul edilmesi halinde Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın tesis edileceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri uzmanlara göre düşündürücüdür. Çünkü bundan önce Bakü ve Erivan yetkilileri Karabağ barış görüşmeleri ve nihai anlaşma müzakerelerinin iki taraf arasında ön şartsız olarak devam etmesini taahhüt etmişlerdi. Aslında Aliyev yönetimi Ermeni tarafa 5 ilkeyi sunarak Karabağ barış görüşmeleri başlamadan önce kendi şartlarını Ermeni tarafa kabullendirmeye çalışmakta. Buna karşı Ermeni tarafı da Aliyev yönetimine 6 ilke sunarak karşı tarafın yanıtını bekliyor.
Bu koşullarda Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azeri mevkidaşı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı üçlü barış toplantısı için Moskova'ya davet ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yabancı ülkelerin Kafkasya işlerine karışması konusunda endişelerini dile getirdi. Amerika ve askeri kolu sayılan NATO, Güney Kafkasya bölgesinde askeri faaliyetlerini çeşitli şekillerde artırmıştır. Kuşkusuz ortak tatbikatlar sonrasında Güney Kafkasya'da yeni askeri silahları bırakma, NATO'nun Rusya'ya karşı baskı uygulamak için kullandığı politikalardan sadece biridir. Batılı devletlerin Kafkasya'daki maceracı eylem ve girişimlerinden endişe duyan Rusya yönetimi, yabancılara müdahalesiyle imzalanan her türlü bir anlaşmanın imzalanmasını etkisizleştirmeye çalışmakta. Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çaba ve araburculuğu ile Prag'da Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Fransa liderleri arasında dörtlü toplantı düzenlendi. Dörtlü top görüşmenin de ana gündem maddesi Karabağ Barış Anlaşması'nı teşkil ediyordu. Türkiye bu görüşmelere paralel olarak Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme önündeki engeller ve anlaşmazlıkları da çözmeye çalışmakta. Ancak Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri barış amaçlı anlaşması imzalanmadan önce normalleşirse bu Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasına engel olabilir. Anlaşılan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye liderleri Ermenistan ile ilişkileri normalleşmeyi adım adım ileri götürme sözünde bulunmuşlardır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal rejiminin Nablus'taki cinayetleri ve çaresizliği konusunda. Siyonist rejim askerleri Filistinlilere karşı şiddet eylemleri ve cinayetlerinin devamında Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a saldırarak bu bölge sakinlerini taciz ederek onlar için sorunlar yaratıyor. İşgal rejimi askerlerince Nablus'a uygulanan kuşatma üzerinden 16 gün geçiyor. Siyonist rejim Nablus'ta direniş operasyonlarının arttığı ve Arin el-Esved, Aslanlar Yuvası isimli direniş grubu üyelerinin bu kentte bulunduğu için Nablus'u yoğun şekilde kuşatma altına almıştır. Dün de sabah saatlerinde Siyonist rejim özel kuvvetleri Nablus kentine saldırarak en az 5 Filistinli şehit etti. Şehit edilen Filistinlilerden ikisinin Aslanlar Yuvası komutanlarından olduğu bildirildi. Böylece İsrail rejimi Nablus'a yönelik uyguladığı kuşatmanın esas sebebinin Arin el-Esved grubunun bu kentteki faaliyeti olduğu anlaşıldı. Nablus'ta Arin el-Esved grubunun kurulması geçen iki ayda Siyonist rejimin Batı Şeria'da direnişin güçlenmesi ve Gazze şeridinden Filistin'in diğer noktalarına sıçraması konusunda ciddi endişe ve korku duymaktadır. Siyonist askerleri Nablus'ta peş peşe işlediği cinayetler, bu rejimin direnişin Nablus'taki varlığı ve faaliyetinden ne kadar endişe duyduğunu ortaya koymakta. Aslanlar Yuvası, Filistinli gençlerden oluşan bir grup olarak Siyonist rejim askerleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere karşı cinayetlerine tepki göstermek için Nablus ve etrafında kurulmuş olup Siyonist askerler ve yerleşimcileri hedef almakta. Maariv gazetesi muhabirlerinden Elon Bin David bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Arin el-Esved grubunun Nablus'ta Siyonistlere karşı zor operasyonlar düzenlemeyi başardığı gibi Batı Şeria ve hatta Kudüs'teki Filistinlileri Siyonistlere karşı direnişe teşvik ettiğini, bu grubun kısa bir sürede direnişin önemli bir grubu haline geldiğini, öyle ki operasyonların bilinen diğer direniş gruplarının saldırılarından daha etkili olduğunu, bu grubun korsan İsrail rejiminin varlığı için tehdit sayıldığını söyledi.
2006 yılından beri Gazze şeridini kuşatma altına alan Siyonist rejim, Arin el-Esved ile mücadele için de bu kez Nablus'u kuşatma altına almıştır. İsrail askerleri Nablus kuşatması ile bu kent sakinlerine yönelik baskı yapmak suretiyle direniş operasyonlarına engel olmaya çalışıyor. Uluslararası camianın duyarsızlığı ve Avrupa'nın halk itirazlarına maruz kaldığı bir sırada işgal rejimi Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarını tırmandırmıştır. Nitekim 16 senedir Batı'nın sessizliği eşliğinde Gazze'yi havadan, karadan ve denizden abluka uygulayarak burayı dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştürmüştür. Nablus kuşatması her şeyden ziyade işgal rejiminin Filistinlilerin artan direniş dalgası karşısındaki aziyetini de gösteriyor. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahal'i bu bağlamda açıklamasında Batı Şeria'daki yeni direniş dalgasının işareti Nablus kuşatmasının ırkçı rejim İsrail'in bu dalga karşısındaki aziyetini gösterdiğini vurguladı. Diğer bir konuda uluslararası camianın Nablus kuşatması karşısında sessiz kalmasıdır. Siyonist rejim Nablus sakinlerini toplu şekilde işkence edip cezalandırırken uluslararası camiadan bir tepki gelmemekte. Geliyorsa da çok hafif ve cılızdır. Hamas sözcüsü Hazım Kasım kuşatmanın sürmesinin Nablus sakinlerinden toplu cezalandırma politikası anlamına geldiğini işareti, bunun İsrail rejiminin güvenlik sisteminin Batı Şeria'da Filistinlilerin intifadası karşısında başarısız kaldığını gösterdiğini vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Birleşmiş Milletler'deki Rus heyeti Ukrayna'nın olası bir kirli bomba kullandığını açıklamasının ardından Güvenlik Konseyi'ni bu ülkedeki biyolojik laboratuvarlarla ilgili olarak toplantıya çağırdı değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz güvenli kaynaklar Kiev'in Rusya'yı nükleer silah kullanmakla suçlamak için Ukrayna'da sözde kirli bombanın patlatılmasıyla ilgili provokatif bir eylem arayışında olduğunu duyurdu. Bugünkü sohbetimizde yine Ukrayna kriziyle ilgili konuşacağız değerli dinleyiciler. Dünkü sohbetimizde bu kriz başladığından Türkiye'nin siyasetlerini değerlendirmeye çalıştık ve Türkiye için hangi faydalar ve çıkarlar sağladığı yönünde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün de yine bu krizle ilgili küresel güçlerin payı ve rolü hakkında yine sohbetimiz olacak gazeteci Sayın İhsan Kaçar'la. ve sohbetimizin ikinci ve son bölümünü kaldığımız yerden dinliyorsunuz efendim. İhsan Bey, şimdi bu krizle ilgili Amerika'nın da tutumunu size sormak istiyorum müsaadenizle. Gizli gizli perde arkasında bazı siyasetlerin uygulanması söyleniyor Ukrayna krizinde Amerika tarafından. Ve şimdi Amerika çok güzel bir şekilde enerji krizini kendi lehine yönetiyor şeklinde tespitlere ve analizlere rastlıyoruz. Buna ne diyorsunuz? Şimdi Avrupa'yı kendine bağımlı kılma yönünde Amerika'nın uyguladığı siyasetlerini bu krizle ilgili nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Ya bence şuradan başlamak gerekiyor. Doğru bir tespit. Çünkü dikkat edin, Biden yönetimi iktidara geldiğinde biz yeniden döndük dedi, değil mi? O zaman işte bu evet, yeniden evet. Dönüyoruz meselesi neydi? Tekrar Orta Doğu'dayız, tekrar Avrupa'nın ensesinde olacağız diye çok açık ve net bir politik, diplomatik dil kullandı. Ve bu durumda biliyorsunuz Irak meselesi üzerinden de yıllarca Orta Doğu'ya ciddi bir tahakküm oluşturdu, değil mi? Otorite oluşturuldu ve Irak'taki mesele bahane edilerek. Şimdi aynı şekilde de şimdi Ukrayna'yı özellikle Zelenski'yi çok ciddi bir şekilde, açıkçası çok deyim yerindeyse, şişirdiler. Yani bir lider olarak şişirdiler. Direnmen gerekiyor. İşte Rusya'yla arana ciddi mesafe koyacaksın. Sert mesafeler, sert demeçler vereceksin. Biz sizin arkanızdayız falan. O kadar çok söylemlerde bulundular ki Ukrayna artık o kadar bir hale geldi ki Ukrayna'nın çok ciddi bir şekilde Rusya ile Putin ile hiçbir şekilde herhangi bir uzlaşmaya yer mahal verilmeyecek şekilde ciddi bir duruş sergilediler. Sonra ne oldu? Geldiğimiz aşama müdahale edildi. Tekrar yeniden o Kafkas hattında tekrar Amerika ve Avrupa'nın ciddi bir dizaynı gelişti şu anda. Ta Çin yani Çin sınırlarına kadar. Yani bu çok politik bir, çok ciddi politik bir açıkçası stratejiydi ve bunu geliştire tekrar hakimiyet, ciddi bir hakimiyet kurmak adına, ki bir kısım, yani tam olarak hakimiyet kuruldu diyemem ama bir kısım hakimiyet de kuruldu tekrar bazı ülkeler üzerine. Polonya, işte Belçika, Finlandiya şu anda onları üye yapmak adına falan vesaire çok ciddi bir şekilde tekrar kısmi düzeyde bir otorite kuruldu. Ki bugün mesela Amerika'daki senatoların bir açıklaması vardır. Biden'a diyorlar ki şunu çok açık ve net de, sizin Ukrayna politikanızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani diyor ki Rusya karşı politikanızı, sert politikanızı gözden geçirin ve politikalarınızı biraz yumuşatın. Bu bize şunu gösteriyor. İlk başta çok sertleştirilen bir politik sistem argümanı kullanıldı ve şu anda Ukrayna savaşın, krizin, kaosun arasında ve paramparça oldu. Bütün gücünü kaybetti ve tekrardan onlar işte Polonya hattı üzerine ciddi bir otorite oluşturuldu ve tekrardan Polonya sürecini, o müzakere süreçlerini yumuşatıp tekrardan eski sürece gelecek. Burada kim kazançlı çıkıyor? Kazançlı çıkan Amerika'nın kendisidir. Çok açık ve net. Yani o hat üzerinde de ciddi bir otoritenin, yani tam otorite oluşturmadı. Onu çok net söyleyebilirim ama %70-%80 de ciddi bir otorite oluşturduğunu da söyleyebilirim.
Tahran Radyosu.
Son sorular. Şimdi bu kriz başladığından beri sizce Amerika ile Rusya arasındaki o eskide var olan ilişkiler ne kadar etkilenmiştir?
Yani şimdi açıkçası şöyle bir şey, dışarıdan bir etkileme gibi görünüyor. Yani diplomatik dilde bir etkilenme var. Daha doğrusu kamuoyuna açık bir etkileme ama iç işleyişte perdenin arkasında da ciddi ilişkilerin devam ettiği, diplomatik ilişkilerin devam ettiğini gelen bilgiler arasında. Mesela özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı konusunda hiçbir problem yok. Evet, Amerika ve Rusya zaten yıllardır o iki kutuplu süreçten sonra zaten yıllardır sürekli bu dışarıdan basın karşısında politik birbirlerine karşı çok sert politik dil kullanıyorlar. Bu süreçte de onu kullandılar, devam ettiler. Fakat içeriden de evet kısmi düzeyde belki etkisi gibi değildir. Trump süreci gibi falan değildir. Ama en azından ilişkilerin kopmadığı devam etti ki nitekim geçenlerde yapılan açıklamalarda kendileri de söylediler. Yani tamamen ilişkiyi koparmadık ve koparmıyoruz diye de söylediler. Ve muhtemelen şeydir. Az önce belirttiğim ABD Senatosu Biden'a önerdiği biliyorsunuz Senato esastır. Senato'nun söylediği tekrar gözden geçir Ukrayna politikaları Biden'a önerisi ve bunun üzerinde Biden etkisi gibi evet Ukrayna belli yardımlarda bulunan etkisi gibi bu sert dil kullanmayacak ve Amerika Rusya ilişkileri de yavaş yavaş tekrardan rayına oturmaya çalışılacak. Onu çok açık ve net söyleyebilirim.
Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim.
Çok İyi sağ olun. Hoşça kalın, sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızın ikinci ve son bölümünde Ukrayna krizi hakkında, küresel güçlerin özellikle Amerika'nın siyasetleri hakkında kısaca bir değerlendirmede bulunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin işgalci Siyonist rejimin Batı Şeria'daki Nablus şehrine yönelik saldırısını kınayarak Amerika ve Batı'nın gasp Siyonist rejime koşulsuz desteğini insan hakları ihlalinin en büyük örneği olarak nitelendirmesi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın artık anlaşmanın son aşamasında olduklarını, son günlerde Amerikan tarafı diplomatik mesajlarla anlaşma fırsatını korumaya çalışırken bazı yerlerde de kaos ve terör eylemleri oluşturmaya çalıştığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı bu gücün muhripleri Ebu Mehdi seyir füzesi ve daha güçlü seyir füzeleriyle donatılacak diye kaydetti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Şehram İrani bu gücün son başarıları hakkında şöyle dedi. İran'ın karadan karaya seyir füzesi gücü iki katına çıktı ve 4 seyir füzesi fırlatıcı yerine muhripler 8 seyir füzesi fırlatıcı ile donatılacak. İranlı amiral açıklamasını şöyle sürdürdü. Orta menzilli karadan havaya nevvap sistemleri Sehen destroyerine kurularak hazırlandı ve başlangıç seviyesi 2 katına çıkarıldı. Sehen muhribinde nokta savunma ve füze savar sistemi de bulunuyor ve diğer muhriplerin de bu sistemle donatılması gerekiyor. İran donanmasının denizaltı kabiliyetindeki artışa değinen İranlı amiral şunları ekledi. Demaven muhribi test ediliyor ve İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri günü münasebetiyle göreceği çıkması bekleniyor.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Handouzi'nin ülke genelinde işsizliğin düştüğünü ve ekonominin büyüdüğünü duyurması, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bazı medya gruplarının Moskova'nın Ukrayna Savaşı'nda İran yapımı İHA'ları kullandığına dair ortaya attıkları iddiaları reddetmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, El Cezire kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti direnişin ve Filistin milletinin savunucusudur ve bu ülkenin Siyonist rejime karşı duruşu oldukça açıktır. Arap ülkeleri Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine doğru ilerliyor. İran bu rejime karşı artan muhalefetini sürdürüyor. Tel Aviv ile yaşanan son zamanlardaki çatışmalar, Baha Ebul Ata ve Ekrem El Acuri gibi Filistinli komutanların ve savaşçıların öldürülmesi gibi saldırılara bir yanıttı. Siyonist projeyi iyi anladığımızda ve bunun farkında olduğumuzda onunla mücadele etmek için gerekli araçları ve gereksinimleri de sağlayabiliriz. Nehale açıklamasını şöyle sürdürdü. Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda basının projesine karşı gerçekçi ve net bir görüşle hareket etmiştir. Siyonist rejim Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü işgal etti ve kapsamlı olarak yerleşkelere inşa ediyor.
Camacem gazetesinde ise İran'ın Katar'daki el sanatları sergisine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar Yardımcısı Katar'da Dünya Futbol Kupası karşılaşmaları ile eş zamanlı olarak İran El Sanatları sergisinin düzenleneceğini duyurdu. İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar Yardımcısı Meryem Celali Dehkordi, İrna'ya verdiği röportajda şöyle dedi. Dünya Kupası etkinliğiyle eş zamanlı olarak İran'ın bilimsel, kültürel, sanatsal ve teknolojisinin toplam kapasitelerinin ve başarılarının bir görüntüsü sunulacak. Tüm dünyanın gözünün odaklanacağı Dünya Futbol Kupası sırasında İran'ın değerli başarılarının sergilenmesi için çaba sarf edilecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti.
İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanlarının toplantısı
ve Ankara'dan İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına vurgu.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Türkiye Zengezur diye adlandırılan koridor meselesine öne sürerek bir kez daha Güney Kafkasya bölgesinde gerilimleri artırmak ve bölge halkının çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atmak istedi. Bu bağlamda geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde bu koridor ile ilgili korkuların yersiz olduğunu, böyle bir koridorun kurulması vurgusunun Türkiye'nin Hazar bölgesinde bağlanması çabası çerçevesinde olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki bu maceracılığı, bölgenin jeopolitik sınırlarının değişmesi tehdidini ve iki bölge ülkesi yetkililerinin ciddi şekilde karşı çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınırın ayrılmasına ve kesilmesine neden olan bir tehdit söz konusudur. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Rusya aracılığıyla barış anlaşması imzalandı. Bu savaşta Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bazı bölgelerin kontrolünü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kaptırdı. Bundan sonra Bakü, Ankara'nın desteğiyle defalarca Ermenistan'ın güneyindeki Siyonik ilindeki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne uzanan bir koridorun devralmasını talep etti.
Bakü-Erivan ve Ankara-Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci yavaş ilerlerken bu konu Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ileri sürülmektedir. Halbuki Azeri ve Ermeni güçleri sürekli sınır noktalarında bile çatışıyor ve sınır bölgelerinde birbirleriyle bir an bile olsun geçinemiyor. Bu bağlamda her iki taraf da diğer tarafı çatışmanın başlatıcısı olarak tanımlıyor. Bu koridor önerisi Rusya tarafından reddedilmiştir ve bu bağlamda Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Orçok şunları söylemiştir. Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki üçlü müzakereler sırasında Güney Kafkasya bölgesindeki koridor tartışılmadı. Böyle bir mesele söz konusu değildir.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın koridor ile ilgili kaygıların temelsizliğine ilişkin iddiası ve bu koridorun Hazar Denizi'ne bağlanması için bir plan olduğunu belirtmesi, uygulamada Güney Kafkasya bölgesinde gerginliğin tırmanmasına neden oluyor ki bu da bölge ve sakinlerin lehine olmayacaktır. Oluşturulması halinde sadece bir ulaşım koridoru olmayıp, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında zaman zaman yaşanan gerilimler içinde yeni bir zemin oluşturulacaktır. Bölgenin jeopolitik ve tarihi sınırlarında değişikliklere neden olacaktır. Konu hakkında siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
İkinci Dağlık Karabağ müharibesinden sonra Azerbaycan çok sert adım attı. Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Aliyev ve Zengezur Dəhlizi adı altında layihəni irəli sürməklə və Ermənistandan ərazi iddiası tələb etməklə və indiki halda onu yalnız bir yola endirməklə yeni bir münaqişə predmeti açdı. Münaqişə bəhs üçün yeni bir məsələ ortaya qoyuldu. Halbuki müharibə bitmişdi. Və Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi başlaya bilərdi. Yeni bir mübahisəli, münaqişəli bir Qarabağ məsələsinin yerinə yeni bir məsələni o indi Zəngəzur dəhlizi adını qoysunlar. Türk ya Turan dəhlizi ya xud hər bir ad yol adını qoyurlar, hər nə qoysunlar. Yeni bir mübahisə bir mövzusu açdı İlham Əliyev və indi çoxdandır bu mübahisə ətrafında bunların müzakirələri vaxt tələf edir. Bu da Azərbaycanın öz işi deyil. Yəni bunu Azərbaycan Respublikasının prezidentinin özünün müstəqil bir iddiası saymaq olmaz. Bunu Azərbaycanla Ermənistan arasında daimi düşmənçilik yaratmaq istəyən, daimi düşmənçilik davam elətdirib və ondan maraqlarını təmin edən mərkəzlər ortaya atırlar. O cümlədən İngiltərə, o cümlədən Sünnis rejim, o cümlədən fan-türkist dairələr. Yəni daim Azərbaycanla Ermənistan arasında düşmənçilik, mübahisə, münaqişə olsun. deyə bu Zəngəzur məsələsini ortaya attılar. Onu da Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin vasitəsilə. Bu artıq yəni bir məsələ olubdu ki, Qarabağ məsələsini yerin tutubdu. Qarabağ məsələsi artıq qoyulub kənara. İndi Zəngəzur məsələsi ortaya çıxıbdı. Və bu da daimi də olmasa bir neçə il Azərbaycan Ermənistanın vaxtını buna sərf edib, enerjisini buna sərf edib və onları o həqiqi sülhdən uzaqlaşdıran bir məsələdir. İndi də görürük, bir tərəfdən sülhdən danışırlar, sülhün prinsiplərindən danışırlar, istəyirlər ki, sülh olsun. Ancaq bu məsələ o sülhə mane olur.
Sayın Burhan Hişmetiyə görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün təşəkkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
İstanbul geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantının sonuç bildirisinde gerçek İslam'ın tanıtılması için modern teknolojilerin kullanılmasına vurgu yapıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanlarının 12. toplantısının sonuç bildirisinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslamofobi ve İslam düşmanlığı ile tüm yönleriyle mücadeleyi desteklediğini işaretle Yüce İslam dininin gerçeklerinin etkin şekilde sunulması için modern teknoloji ve platformların kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam düşmanlığı ile her şekliyle mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yapan bir örgüt olarak, dünya genelindeki 4 kıtadan fazla bir alana yayılan 57 üyesiyle bu alanda çaba göstermekte. 57 ülkeden müteşekkil Müslüman blok, İslam ülkelerindeki medyanın İsrail rejiminin mazlum Filistin milletine yönelik saldırı ve cinayetlerini ifşa etme noktasındaki etkin ve hayati rolüne vurgu yapıp, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermek için Filistin halkının meşru ülküsünün canlı tutulmasını istemekte. İslam İşbirliği Teşkilatı ayrıca uluslararası dayanışmaya ve üye ülkeler başta olmak üzere göçmenler ve mültecilere yardım yapılması gerektiğine inanıyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı kurulduktan bu yana bu teşkilat İslam ve İslam gerçeklerini tanıtmak için önemli kararlar almıştır. Bu toplantıda konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemiyle, dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştirilmek isteniyor. Bunun arkasında bir endüstri olduğuna da bugün net bir şekilde görüyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif üyelerinden biri olarak her daim İslam dünyası gençlerine yardım ve bu kesimi arasında dayanışma sağlamasına vurgu yapılmıştır. Nitekim İran Spor ve Gençlik Bakanı Seccadi, Haziran ayında teşkilatın toplantısında yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin gençler ve spor alanında dayanışmasının önemine vurgu yaparken, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında barış, dostluk ve dayanışmanın pekiştirilmesi, İslam kurallarına saygı ve Müslüman gençler arasında ahlaki değerlerin yükselişi için adım attığını belirtmişti.
Amerika liderliğindeki batılı ülkeler İran'a azami baskı yapmak için mümkün olan tüm yolları deneyip girişimde bulunurken bölge ülkeleri batının yanlış politikalarına karşı çıkmaktalar. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın yaptırım politikasını eleştirerek, İran ve Venezuela'yı kastederek fiyatların düşmesini istiyorsanız madem, piyasaya ürün sunacak ülkelerin üzerindeki ambargoları kaldırın, dedi. Çavuşoğlu petrol fiyatlarında artış olduğunu ancak son dönemde bu artan fiyatlarda düşüş görüldüğünü belirterek ama bunu bu şekilde Amerika'nın Suudi Arabistan veya başka bir ülke üzerinde baskı unsuru olarak kullanmasını doğru bulmuyoruz. Aynı şekilde bugün Venezuela'nın petrol ve doğal gazına tüm dünyanın ihtiyacı var. Daha yeni Venezuela üzerindeki ambargoları esnetmeye başladılar. Diğer taraftan İran petrolü üzerinde de ambargo var. İran petrolünü bugün bizim özel şirketler de alamıyor. Rafinlerimiz başka yerden alıyor. Neden? Yaptırım var. Kaldırın bu yaptırımları kardeşim. Fiyatların düşmesini istiyorsanız madem piyasaya ürün sunacak ülkelerin üzerindeki ambargoları kaldırın diyerek, Suudi Arabistan'ı kastederek sadece bir ülkeyi tehdit ederek bu sorunu çözemezsiniz ifadelerini kullandı.
Türk yetkililerinin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması çağrıları yeni bir konu değil. Ankara yetkilileri İran'ın dünya piyasasında enerji güvenliğini sağlama noktasındaki öneminin farkında olarak her daim Amerika'nın İran'a yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapmıştır. Türkiye Ekonomi Politikaları Ofis Başkanı Hakan Topkuroğlu bu bağlamda yaptığı değerlendirmede dünyada Amerika'nın dolar hegemonyasının çökmekte olduğuna işaretle gelinen aşamada bölge ülkeleri için önemli adımın karşılıklı ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirtti. Türk uzman, bölge ülkeleri arasında var olan ilişkilerin güçlenmesinin Amerika'nın bu ortak ilişkileri zayıflatmasına izin vermeyeceğini, Amerika'nın ekonomik zafiyetini bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini iyileştirmek için değerlendirilebileceklerini vurguladı.
Bu durumda İran ve Türkiye yetkilileri bölgesel işbirliği güçlendirmeyi gündeme alarak Amerika'nın karşılıklı ilişkiler üzerindeki olumsuz girişimlerinin etkilerini hafifletmek için ellerinden geleni yapmaktalar. Bu durumda Tahran ve Bakü arasında ikili ve bölgesel işbirliğinin daha da geliştirmesi için yapılan anlaşmaya değinilebilir. Tahran ile Ankara yetkilileri de defalarca ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılmasına vurgu yaparken bu hedefe ulaşmak için planlama yapmaktalar. İki komşu ve Müslüman ülkelerin ortak İslam parasının oluşturmasının İslam ülkeleri arasında ilişkilerin hızlı şekilde gelişmesine ve ikili ticareti milli para birimlerinin kullanılması için mekanizmaların kurulmasına vurguları da Tahran ile Ankara'nın ilişkilerinin son senelerde yakınlaştığını gösteren birer örnektir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@devriyes.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Türkiye'de türkü olarak anılan halk şarkıları halkçı edebiyatının önemli dallarından biri olduğundan söz ettik. Aslında birçok halk şarkılarının şiirlerine kimlerin yazdığı bilinmiyor ama büyük bir ihtimalle bu şiirler Fars şiirinin en eski kalıplarını oluşturuyor. Halk şarkıları farklı içeriklere bulunuyor. Yine geçen bölümde halk şarkılarından vezin, kafiye, mazmun ve sanatsal tarzı olmak üzere dört özelliğinden söz ettik ve kısaca vezin hakkında konuştuk.
Halk şarkılarında göze çarpan bir başka özellik kafiyedir. Kafiye her beytin sonundaki sözcüklerin diğer beytlere benzer olmasıdır. Ancak halk şarkılarında kafiyeye bu şekilde uyulmuyor ve genel olarak kafiye halk şarkılarında bilinen klasik şiirlerden temelli farklılıklar arz ediyor. Ancak eğer kafiyeyi Yunanca'da esas anlamı olan ritim olarak göz önünde bulunduracak olursak, o zaman halk şarkılarında da kafiyenin hakim olduğu söylenebilir. Kafiyenin gelen ve ilmi tanımı şöyledir. İki veya birkaç mısranın benzer veya uyumlu bir şekilde son bulması ki bu da vezinin seçkin hale gelmesini sağlar. Bu tanım ise halk şiirlerine uymaktadır. Bazı halk şarkılarında bir mısra tekrarlanıyor ve bu yüzden kafiyenin yerini alıyor ve böylece şiirin kafiyeli olması zarureti hissedilmiyor.
Halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. İlk bölümünü geçen hafta anlattığımız öykümüzün adı Melik Cemşit ve Deniz Tayı'dır. Bu öyküde hayvanların harikulade amelleri ve kadeşin aslı anlatılıyor.
Geçen bölümde dedik ki padişah anasının kaybettikten sonra çok üzülen ve inzivaya çekilen oğlu Melik Cemşit için bir deniz tayı buldu. Melik Cemşit taya çok alıştı ve zamanının büyük bir bölümünü tayla geçirmeye başladı. Ancak Melik Cemşit'in üvey annesi onu yok etmeye karar verdi. Fakat her defasında deniz tayı Melik Cemşit'i üvey annesinin komplosundan haberdar ederek onu kurtarıyordu. Üvey anne planlarını suya düşürenin deniz tayı olduğunu anladı ve bu yüzden ilkin deniz tayını ortadan kaldırmaya karar verdi. Üvey anne hasta numarası yaptı ve sarayın başhekimine rüşvet vererek hastalığın ilacı deniz tayı kalbi ve ciğeri olduğunu söylemesini sağladı. Başhekim de aynen öyle yaptı ve padişah Melik Cemşit okula gittiğinde kasap getirip deniz tayının başını kesmeleri ve yüreğini ve ciğerini eşi için pişirmelerini emretti. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Melik Cemşit her gün gibi okuldan döner dönmez tayının yanında gitti ve baktı ki tayı ağlıyor. Öyle ki o güne kadar onu hiç bu kadar üzgün ve perişan görmemişti. Melik Cemşit taydan bu halinin sebebini sordu. Tay şöyle anlattı. Ne olsun ki üvey annen benim seni onun komplolarından haberdar ettiğimi anlamış ve şimdi önce beni yok etmek istiyor. Bunun için de hasta numarası yapmış, başhekimi de ilacı deniz tayının yüreği ve ciğeri dedirtmiş. Sana da bir şey demeyecekler ama yarın okula gittiğinde kasap gelecek ve benim başımı kesecek. Senin öğretmenine yarın yemek için saraya dönmene izin vermemesini söylemişler.
Tahran Radyosu.
Melik Cemşit bu maceraya çok bozulur ve tayının öldürülmesini önlemek için ne yapacağını bilemez. Ancak tay şöyle der, yarın ben 3 defa kişneyeceğim. İlk kişneme beni ahırımdan çıkardıkları vakittir. İkinci kişneme ise elimi ayağımı bağlamak istedikleri vakit ve üçüncü kişnemem de kasapbaşı bıçağı boğazıma dayadığı vakittir. Eğer üçüncü kişnemeden önce yetişebilirsen bir yolunu bulup ikimiz de saraydan kaçabiliriz. Aksi takdirde benim işim bitiktir. Artık beni ancak rüyalarında görebilirsin.
Ertesi gün Melik Cemşit büyük kaygı içinde okula gitti. Okulda da Melik Cemşit sürekli tayini düşünüyor ve öğretmenin ne dediğini bile anlamıyordu. Tam o sıralarda tay kişnedi. Melik Cemşit'in yüreğini hoplattı. Melik Cemşit okuldan çıkmak istedi ancak öğretmeni padişahın talimatı üzerine buna mani oldu ve o gün akşama dek okulda kalması gerektiğini söyledi. Melik Cemşit öğretmenin sözüne karşı çıktı ve mutlaka saraya dönmesi gerektiğini söyledi. Ancak öğretmen de sözünden geri adım atmıyor ve bunun padişahın emri olduğunu ve kendisi emri dinlememezlik edemeyeceğini söyledi. Melik Cemşit ile öğretmen bu konuyu tartışırken tam o sırada tay ikinci kez kişnedi. Artık dünya Melik Cemşit'in başının etrafında dönmeye başlamıştı. Bu yüzden birden öğretmenin elinden kurtuldu ve yıldırım hızı ile saraya doğru koşmaya başladı. Melik Cemşit tam da tayın elini ayağını bağlayarak bahçenin bir köşesine attıkları sırada saraya vardı.
Padişah oğlu bu macerayı nereden öğrendiğini kara kara düşünürken Melik Cemşit bağırıp çağırmaya başladı ve neden tayının başını kesmek istediklerini sordu. Padişah oğlunu teselli etti ve eşinin hasta olduğunu ve bundan başka çare olmadığını, tayın yüreğini ve ciğerini pişirip eşine yedirmeleri gerektiğini, daha sonra oğluna yeni bir deniz tayı getireceğini söyledi. Ancak Melik Cemşit taydan öğrendiği numarayı yapmaya başladı. Ve babasına bir gün krallar gibi giyinip başına taç koymayı ve yanına bir torba altın alıp atına binmeyi ve dünyayı gezmeyi arzu ettiği, fakat şimdi tüm arzularının heba olduğunu gördüğünü söyledi. Padişah ise oğlunu okşadı ve kaderin böyle olduğunu, eşinin canı taydan daha kıymetli olduğunu söyledi. Babasının zihnini hazırlayan Melik Cemşit de babasına o zaman en azından üzerine kraliyet elbisesini giymesine ve tayına bir torba alttan bağlanmasına ve o da tayına binip sarayın bahçesinde kısa bir tur atmasına ve böylece arzusunun yerine getirilmesine müsaade etmesini söyledi.
Padişah oğlunun sadece tayla bir tur atmakla razı olmasından çok sevindi. Hemen emretti, bir torba dolusu altın ve gümüş getirdiler. Oğluna prens kılığını da giydirdiler ve başına da kraliyet tacını koydular. Ardından atın elini ayağını çözdüler. Melik Cemşit de tayın üzerine atladı ve sarayın bahçesinde birkaç tur attı ve tam babası onu indirmek için yaklaşırken tay ile birlikte sarayın duvarı üzerinden atlayarak kentten çıktı ve çöle doğru kaçtı. Padişah ve vezir şaşkın şaşkın bu sahneye bakıyordu. İkisi de Melik Cemşit'in numarasını yutmuştu. Bu arada odasının penceresinden Melik Cemşit'in yaptıklarına bakan üvey annesi öfkeden çatlamak üzereydi.
Melik Cemşit ve tayı öylece gitti ve çölü geride bıraktıktan sonra bir başka kente geldi ve artık rahat bir nefes aldı. Çünkü artık padişah ve adamları onları bulamazdı. Melik Cemşit kentin dışında durdu. Tay şöyle dedi: "Kimliğini gizlemelisin. Kimse senin padişahın oğlu olduğunu anlamamalı. Yoksa gurbette başına bir iş açılabilir. Ben de seninle birlikte kente gelemem. Çünkü senin gibi fakir birinin böyle bir tayı olmayacağını bilir. İyisi mi tüylerimden birkaç tane kopar, ne zaman sıkıntıya düşersen birini yak, ben de yardımına gelirim."
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.farsudey.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim, Nebevi, Hadis ve Vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 37. Nurlu Hikmetli Sözünde şöyle buyuruyor. Şam'a sefer ederken geçtiği Ambar şehrinin büyükleri saygı ifadesi olarak atlarından inip önünde koştuklarında bu yaptığınız nedir diye sordu. Onlar bu bizim adetimizdir. Emirlerimizi böyle ulularız dediler. İmam şöyle buyurdu. Vallahi emirleriniz bundan faydalanmamaktalar. Böyle yapmakla dünyada kendinize zahmet veriyorsunuz. Ahirette de bu işinizle sefil olacaksınız. Arkasında azap olan meşakkat ne de zararlıdır. Ateşten emin olmayı beraberinde getiren rahatlık da ne faydalıdır. Eski zamanlarda genelde bir ülke veya bir kentin halkı hükümet büyükleri veya hükümranlara saygı gösterişi için aslında aşağılayıcı bir harekette bulunuyorlardı. Hazreti Ali Aleyhisselam da Şam'a giderken İslam ordusunun geçtiği yol üzerindeki kent sakinleri de Emirül Mü'minin ve ordusunu karşılıyorlardı. Yolun üzerindeki Anbar kenti halkı da eski gelenekleri üzerine hareket ettiler. Böylece imam ve beraberindekilerin kente girişiyle halk atlarından inip imam ve ordusunun önünde koşmaya başladılar. Böylece halkın aşağılanmasını ve hükümranların suistimal edilmesini hatırlatan çirkin bir sahne ortaya çıktı. İnsanlığın kerameti ve şanından uzak olan bu yanlış geleneği gören Hazreti Ali Aleyhisselam, bunu neden yaptıklarını sorunca halktan bazıları kendi yaptıklarını savunmaya kalkışarak, "Biz kendi hükümranlarımıza böyle saygı gösteriyoruz ve duygularımızı böyle ifade ediyoruz." dediler. İltifat yapılmasını sevmeyen ve hükümet yapısında fırsatçılar ve pohpohçular için yer olmayan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam onları üç sebepten dolayı bu işten sakındırdı. Birincisi, hükümranların bu işten hiçbir akıllıca çıkarları olmadığı, bunun ise onların kibirlenmesi ve gurura kapılmasına, dolayısıyla kendilerini kaybetmelerine sebep olabileceğidir. İkincisi ise bununla halkın büyük zahmete kapılması ve o hengamede zayıf olanların ayaklar altında kalarak zarar görmesidir. Üçüncüsü ise bu salih olmayan hareketin ahirette sorun oluşturacağıdır. Zira bir nevi şirk sayılmasıdır. Eğer halk makul saygıyla yetinseler, hem hükümranlar ve yöneticiler kibirlenmez ve gurura kapılmaz, hem de halk aşağılanmayla beraber olan meşakkate katlanmak zorunda kalmaz, hem de ahirette başı dik olur. Buna benzer bir rivayette ise Emirül Mü'minin bir gün bineği üzerinde giderken bir grup o hazretin peşine düşerek hareket ederlermiş. İmam onlara bakarak kendisiyle bir işleri olup olmadığını sorunca, "Hayır ya Emirül Mü'minin, fakat sana eşlik etmeyi istiyoruz," deyince imam onlara hitaben, "Geri dönün, zira yayanın süvarinin yanında yürümesi biniciye fesada, gurur ve büyüklük taslamaya ve yürüyene ise zillete sebep olur," diye buyurmuştur. Gerçi bu sözlerin hedefi ise halkın kendi büyüklerine saygı göstermemeleri değildir. Hedef saygı gösterenlerin aşağılanmasına ve şahların gururlanarak kibirlenmelerine sebep olan hareketlerde bulunmamaktadır. Yoksa hangi durumda olurlarsa olsunlar, insanların hürmetine saygı göstermek herkesin görevidir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini daha sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.